Ayrım 7, sayfa 147. Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki türlü pekiştireç bulunmaktadır. 1. Bir davranışın sonucunda ortamda bulunmayan bir uyarıcının ortama katılması ve bu uyarıcının o davranışın tekrarlanma ihtimalini artırması olayına olumlu pekiştirme denilmektedir. Yiyecek, para, övgü, gülümseme, yüksek not gibi ödüller olumlu pekiştireçlerdir. Olumlu pekiştirme kullanılırken bazı kural ve ilkelere dikkat edilmesi gerekir. Çünkü olumlu pekiştirmenin yanlış kullanımı bir takım sorunlara yol açabilir. Öncelikle pekiştirilecek olacak davranışın somut olarak belirlenmesi gerekir. Daha sonra hemen kullanılabilen ama hemen doyum sağlamayıp tekrar tekrar kullanılabilen bir pekiştireç seçilmelidir. Bunun için önceden yaş gruplarına göre oluşturulmuş pekiştireç listeleri kullanılabilir. Pekiştireç uygulandıktan sonra davranış istenilen sıklıkla ortaya çıkıyorsa somut pekiştireçler yerine sosyal pekiştireçler kullanmaya başlanmalıdır. Davranışın sürekli olması için söz konusu davranışın sürdürülebilmesini sağlayacak doğal pekiştireçler aranmalıdır. Olumlu pekiştireç sık ya da yersiz kullanıldığında çok çabuk doyuma yol açabilir. Öğrenme pekiştirece ulaşmak için yapılır hale gelebilir. Ayrıca olumlu pekiştirmede sürecin ve gayretin yerine sonucun ödüllendirilmesi güdülenmeyi olumsuz yönde etkiler. Bir öğrencinin çok çalışarak yüksek not alması sonucunda ders çalışma davranışının pekişmesi, sınıftaki bir çöpü çöp tenekesine atarak öğretmenin beğenisini kazanması, sınıfta müziplik yaparak arkadaşların hoşnutluğunu kazanması olumlu pekiştirmeye örnek olarak verilebilir. 2. Bir davranışın ortamdaki hoş olmayan bir uyarıcıyı ortadan kaldırıyor ve bu davranışın tekrarlanma ihtimali artıyorsa olumsuz pekiştirme söz konusudur. Olumsuz pekiştirme söz konusu olduğuna şu iki durumdan biri mevcut olabilir. 1. Öğrenciler istenilen davranışı göstermeden önce istenmeyen bir durumdadırlar. 2. Öğrenciler hoşlarına gitmeyen bu bir durumdan kaçınmak istemektedirler. Bir öğrencinin harçlığının kesilmesini önlemek için ders çalışmayı sürdürmesi, öğretmenden sınavda sorumlu oldukları kısımların azaltılmasını istemesi ve öğretmenin de bu isteği kabul etmesi sonucunda gelecekte aynı isteği tekrarlaması, annesini üzmemek için ödevlerini zamanında yapması, bir öğretmenin eğer sessiz olursanız teneffüse zamanında çıkarsınız, aksi halde beklersiniz ve teneffüsünüzün yarısı boşa gider demesi olumsuz pekiştirme örneğidir. Ceza, istenmeyen bir davranışı ortadan kaldırmak için verilen nahoş uyarıcıya ceza denir. Ödül kelimesi olumlu pekiştirme ile eş anlamlı olarak kullanılabilir. Ama ceza ile olumsuz pekiştirme birbirinden farklı kavramlardır. Diğer yandan eğer verilen ödül öğrenci açısından ödül niteliği taşımıyorsa ödül her zaman olumlu pekiştireç işlevi görmez. Ceza istenmeyen davranışa verilirken olumsuz pekiştireç istenen davranış ortaya çıktığında ortamdan çekilmektedir. Öğrencilere ceza vermenin doğru olup olmadığı binlerce araştırmaya konu olmuştur. Birbiriyle çelişen birçok araştırma bulgusu ortaya çıkmıştır. Ama özet olarak şunları söylemek mümkündür. Ceza olağan dışı durumlarda yani uç vaka haklı görülebilir. Davranış değiştirmede esas olan olumlu pekiştirmedir. Pekiştirmenin etkilerini baştan kestirmek kolaydır. Ama cezanın etkilerini kestirmek zordur. Ceza yeni ve istenilen davranışın öğretilmesini sağlamaz. Sadece eskilerin bastırılmasını sağlar. Oysa eğitimin temel hedefi öğrencilere yeni ve istenilen davranışı kazandırmaktır. Eskileri bastırmak değil. Ceza bir sınıfta sürekli olarak kullanıldığında öğrenciler inatlaşabilir, duyarsızlaşabilir, sardırganlaşabilir. Cezanın oluşturduğu olumsuz etkileri derslere, öğretmenlere ve okullara genelleyebilirler. Bir öğrenci ödüllendirildiğinde aferin yapmaya devam et mesajı alır. Cezalandırıldığında ise bir daha yapma mesajı alınır. Ancak kendisine bir alternatif sunulmaz. Cezanın hiç kullanılmaması biraz ütopik olabilir. Herhangi bir şekilde cezanın kullanıldığında şahit olabiliriz. Önemli olan cezanın zararsız ve etkili olabileceği durumlarda belirlemektir. Alternatif tepkiler ödüllendirildiği zaman istenmeyen davranışın ortadan kaldırılması mümkün olabilir. Örneğin bir labirentteki yiyeceğe kısa yoldan ulaşmayı öğrenen fareler kısa yolda şoka maruz kalınca uzun yolu kullanmaya başlamışlardır. Cezanın yol açtığı geçici durdurma fareye uzun yoldan gitmeyi öğrenme fırsatı sağlamıştır. Bu deneyde cezalandırma davranışı tekrar yönlendirmede etkili olmuştur. Cezanın uygulanmasının yanı sıra bir tehdit olarak da değeri vardır. Bir öğrenci öğretmenin cezalandırılmasından korktuğu için bazı davranışları yapamaz. İnsanlar polisin cezalandırılmasından korktuğu için kırmızı ışıkta geçemezler. Cezalandırmanın bilgilendirici olması gerekir. Örneğin, elektrik prizine metal sokan çocuk prizlerden uzak kalması konusunda bilgilenmiş olur. Ceza sonucunda bilgilenen çocuk neye izin verildiğini, neye izin verilmediğini öğrenmiş olur. Böylece hangi sınırlar içine davranabileceğini görür. Çocuklar zaman zaman kendileri için çizilen bu sınırları zorlarlar. Bu gibi durumlarda öğretmenlerin tutarlı davranışlar sergilemesi gerekir. Çocuklara çizilen sınırların çok dar ve katı olmaması gerekir. Ama hiçbir sınırın olmaması da kötüdür. Belirli bir sınırın çizilmesi, kurallarının konulması ve bu sınırlar içinde istenildiğinde biçimde davranabileceğini gösterilmesi gerekir. Fiziksel ceza konusunda toplumda genel olarak aşırı bir tepki vardır. Elbette fiziksel ceza uygulanması onaylanamaz. Ancak bazı öğretmenler çocuklar üzerinde öylesine sözel baskılar kurarlar ki uzun vadede çocuklar üzerinde dayak atmaktan daha kötü etkiler bırakabilirler. Örneğin sürekli alay edilen, küçümsenen bir çocuk zaman zaman dayak yiyen ve ama sonradan sevilen çocuklardan daha fazla zarar görebilir. Bu nedenle somut olarak bakıldığında çok kötü görünen dayağı engellerken psikolojik zararları göz ardı etmemek gerekir. Ceza iki biçimde verilebilir. Bir davranışın sonucunda ortama hoş olmayan bir uyarıcı katılıyor ve bu davranışın yapılma sıklığı azalıyorsa bu işleme birinci tür ceza denir. Sınıftaki bir arkadaşıyla kavga eden öğrenciyi öğretmen azarlar ve bu öğrenci kavga etmekten vazgeçerse ceza işlemi uygulanmıştır. Buna karşın aynı öğrencinin öğretmenin kızmasını engellemek için kavga etmekten vazgeçmesi olumsuz pekiştirmedir. Fiziksel ceza da birinci tür cezaya girmektedir. Maalesef ülkemiz okullarımızda fiziksel ceza hala çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Aslında düzenli bir sınıfta fiziksel cezaya gerektiren davranışlar bulunmaz. Öğrencisine dayak atan bir öğretmen, seni denetim altına almanın başka bir yolunu biliyorum. Davranış analizi ve biçimlendirilmesi konusunda çok yetersizim. O nedenle seni dövüyorum mesajı veriyordur. Eğer bir sınıfta çok aşırı disiplin sorunları varsa ve davranış değiştirme konusunda uygun teknikler kullanıldığı halde bu sorunlar giderilemiyorsa sınıfın yapısı ve öğretim süreçleri dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. İkinci tür ceza işleminde bir davranışın ortamda bulunan pekiştirici bir uyarıcı ortamdan çıkarması ve bu davranışın tekrarlanma ihtimalinin azalması söz konusudur. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi hem birinci tür hem de ikinci tür ceza sonucunda davranışın yapılma sıklığı azalmaktadır. Pekiştirmede ise daha önce söz edildiği gibi artmaktadır. Bir çocuğun istediği bir şeyden mahrum bırakılması ikinci tür ceza. Ya da sınavda kopya çeken bir öğrencinin öğretmenin sevgisinden mahrum kalması ve daha sonra kopya çekmekten vazgeçmesi ikinci tür cezaya örnek olarak gösterilebilir. Sınıflarda yaramazlık yapan çocukların derste kalmayı istedikleri halde diğer bir sınıfa gönderilmesi ya da sınıfın bir köşesinde bekletilmesi birinci tür ceza olabileceği gibi ikinci tür ceza da olabilir. Aşırı bir şekilde kullanılmadığı ve çocuğun yaşıyla orantılı olması halinde köşede bir sandalyede bekletmek, mola etkili bir tekniktir. Ancak öğretmenin köşeye gönderilmenin çocuk tarafından nasıl algılandığı iyi bilmesi gerekir. Böyle bir durum çocuk tarafından ödül olarak da algılanabilir. Bu tür işlemlerden başka sakıncaları da olabilir. Örneğin öğretmen bir öğrenciyi sınıftan dışarı attığı zaman bu öğrenci için ikinci tür cezadır. Ama işin bir de öğretmenle ilgisi olan boyutu vardır. Öğretmen öğrenciyi cezalandırırken kendisi için bir doyum sağlar. Yaramazlık yapan bir öğrencinin sınıftan çıkması öğretmeni rahatlatır. Yani öğrenci için ikinci tür ceza olan sınıftan atılma öğretmen için olumlu pekiştirme olmaktadır. Ama öğretmenler genelde bunun farkında değillerdir. Öğretmenler farkında olmadan rahatlamak amacıyla çocukları sınıftan atabilirler. Görünürde olay öğrenciyle ilgiliymiş gibi görünse bile öğretmenle de ilgilidir. Buna olumsuz pekiştirme döngüsü denilmektedir. Diğer yandan öğretmenin öğrencinin köşeye nasıl gönderdiği de sonuçları bakımından önemlidir. Bir öğretmen şimdi bu köşede bekle ve beni kendine istenilen biçimde davranmaya hazır hissettiğin zaman gel derken bir başka öğretmen köşeye git ve bekle, hazır olduğunda gördüğün zaman seni geri çağıracağım diyebilir. Aslında bu iki yaklaşım birbirine çok benzemektedir fakat belirgin fark da vardır. Birinci öğretmenin yaptığı olumsuz pekiştirmedir ve olumlu davranışın altını çizmektedir. İkinci öğretmenin yaptığı ikinci tür cezadır ve olumsuz davranışın üzerinde durulmaktadır. Birinci öğretmenin yaptığı şekilde mola vermek daha uygundur. Birinci iki titreşle. Yiyecek, su, korunma, sevgi, seks gibi biyolojik ihtiyaçlara temel ihtiyaçlar olduğu için birinci pekiştireçler olarak adlandırılır. Bu tür pekiştireçler kendisini takip eden tepkileri doğal olarak güçlendiren sonuçlardır. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, zehir, elektrik şoku gibi etkenler de birinci pekiştireç olabilir. Diğer yandan not, para, boş zaman, statü vesaire ikinci pekiştireçlerdir. Çünkü doğrudan doğruya hayati bir değerleri yoktur. İkinci pekiştireçler, birinci pekiştireçleri ya da bazı ikinci pekiştireçlerle eşleştiği için pekiştirmeyi sağlayan sonuçlardır. Örneğin paranın aslında bir değeri yoktur ama yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçlar parayla satın alınır. Öğretmenlerden birinci ve ikinci pekiştireçleri iyi kavraması gerekir. Aksi takdirde pekiştireçin etkili bir şekilde kullanımı gerçekleştiremezler. Böyle durumlarda okul ortamında sık sık karşılaşabilir. Örneğin düşük başarılı öğrenciler ikinci bir pekiştireç olan nota fazla önem vermezler. Çünkü not herhangi bir birinci ihtiyaçla eşleşmez. Bu tür öğrenciler başarıyla temel ihtiyaçlar arasında bağlantı kurmazlar. Not bir pekiştireç olmadığında bazı disiplin sorunları görülebilir. Öğretmenlerin ne tür sorunları gidermek için bu öğrencileriyle yakından ilgilenmeleri ve onların güdülemeleri gerekir. Güç ve doyma. Zaman zaman pekiştireçler etkisini yani gücünü kaybedebilir. Pekiştireçin davranışları güçlendirme yeteneğine güç denir. Pekiştireçlerin gücünü belirleyen birçok etken vardır. Bireyin ilgisi ve ihtiyaçları pekiştiricinin gücünü belirleyen en önemli değişkenlerden biridir. Pekiştirecin kullanılış sıklığı da gücünü etkiler. Bir çocuğa sürekli aferin demek kolayca elde edebileceği için zamanla etkisini kaybeder. Ya da bir tek öğrenci aferin denildiğinde çok etkili olabilir. Ama sınıftaki tüm öğrenciler sık sık aferin denildiğinde pekiştirici gücünü kaybeder. Pekiştiricinin kim tarafından kullanıldığı da gücü açısından önemlidir. Eğer pekiştirici bireyin hoşlandığı ve saygı duyduğu biri tarafından verilirse çok güçlü olabilir. Aksi halde değeri olmayabilir. Bazen birinci pekiştiriciler bile değerini yitirebilir. Örneğin teneffüste karnını iyice doyurmuş bir öğrenci için yeni bir yiyecek verme pekiştirici olmaz. Çünkü buradaki birinci pekiştireç açısından öğrenci doymuştur. Doyma sık kullanıldığı için pekiştirecin gücünü kaybetmesidir. Öğretmenlerin sınıfta kullandığı pekiştireçlerin ne kadar güçlü olduğu konusunda dikkatli olması gerekir. Premak ilkesi. Bu ilke herhangi iki tepkiden yapılma ihtimali yüksek olan, yapılma ihtimali düşük olanı pekiştirir. Kuralına dayanmaktadır. Pekiştireç olarak uyarıcı yerine faaliyet kullanılmaktadır. Bir öğretmen öğrencisine ödevini yaptıktan sonra oynayabilirsin dendiğinde ya da sınıftaki öğrencilere matematik sorunları çözdükten sonra resim yapabilirsiniz teklifini getirdiğinde Premak ilkesini kullanmaktadır. Bu cümlede yapılma ihtimali yüksek olan oynama tepkisi, yapılma ihtimali düşük olan ödevini bitirme tepkisi için bir pekiştireç olarak kullanılmaktadır. Premak ilkesi uygulanırken hangi davranışı öğrenci için daha yüksek ve daha düşük düzeyde pekiştirici olduğu iyi belirlenmelidir. Kitap hediye etmek bir öğrenci için pekiştirici olabilirken bir başka öğrenci için can sıkıcı olabilir. Öğretmenin kendi sınıfında hangi davranışların daha seyrek, hangilerin daha sık görüldüğünü belirlemesi ve seyrek görülen davranışa sık görülenlerin önüne koyması gerekir. Bu ilkenin uygulandığı öğrenciler ikinci davranışı kilitlendiği için ilk davranışı istenilen şekilde yapamayabilirler. Çünkü zihni alacağı pekiştireçle meşguldür. Ayrıca ödülü ilk davranışın doğal bir sonucuymuş gibi algılamaya başlar. Örneğin ders çalıştım, ödülü hak ettim türünden çağrışımlar yanlış şartlanmaya neden olabilir. Diğer yandan bu ilkenin çok sık uygulanması yapılan her olumlu işin karşılığını istemeye yol açabilir. Bu nedenle ihtiyatlı olarak kullanılmalıdır. Simgesel ödülle pekiştirme. Bu teknik istenilen tepkileri gösteren çocuklara aferin demek, şeker vermek, oyun oynamasına izin vermek yerine pekiştirici olarak puan veya fiş, marka gibi nesneler verilmesi esasına dayanır. Çocuk bu simgesel ödülleri toplayarak daha sonra gerçek ödüle dönüştürür. Gündelik hayatta paranın kullanımı simgesel ödül sistemine benzetilebilir. Para temel ihtiyaçları doyurmamakta ancak istenilen nesnelere değiş dokuş yapabilmektedir. Simgesel ödüller de istenilen nesne ya da davranışlarla değiştirilebilir. Örneğin Öğretmen bir öğrenciye istenilen her davranışı gösterdiğinde bir marka vermekte ve 10 marka biriktiren öğrenci markaların karşılığında istediği bir ödülü elde etmektedir. Simgesel ödülle pekiştirme özürlü ve ağır öğrenen çocuklarda ve sosyal davranışını geliştirmesinde oldukça etkili olmaktadır. Simgesel ödülle pekiştirme öğretmenin kendisi tarafından veya çocukla birlikte hazırlayacağı bir program dahilinde yapılmalıdır. Program hazırlanırken bazı işlemler yapılması gerekmektedir. 1. Değiştirilmek istenen davranışların belirlenmesi. Başlangıç olarak öğrencide hangi davranışların değiştirileceği belirlenmelidir. Bu amaçla öğrenci belirli bir süre gözlenir ve istenmeyen davranışa saptanır. Örneğin okula yeni başlayan bir öğrenci fiş cümlelerini yazmıyor ve arkadaşlarını konuşturuyor ise bu öğrenci için aşağıdaki davranışı ödüllendirmek üzere seçilebilir. 1. Fiş cümlesini 5 kere yazma. Sıradan kalkmadan sürekli olarak en az 10 dakika oturma. Arkadaşlarıyla konuşmadan 5 dakika durma, ev ödevlerini eksiksiz olarak tamamlama. 2. Davranışına belirlendikten sonra ödüllerin neler olacağına, her davranışın karşılığında kaç simge verileceğine çocukla birlikte karar verir. Öğrenci adına açılan kartona yıldız seçme, boncuk verme, kartondan yapılmış renkli çiçek figürleri verme simgesel ödül olarak kullanılabilir. Burada kullanılan ödüllerin çoğunun çocuğun yaşına uygun ve güdüleyici olması önemlidir. Bu teknik küçük çocuklarda daha fazla etkili olduğu için ödüllerin buna uygun olması beklenir. Ancak giderek ödüllerle ilgili doymanın olmamasına ve sadece ödül karşılığında istenilen davranışın yapılır hale gelmemesine özen gösterilmelidir. Kaçma ve kaçınma şartlanması. Bir kişiden, bir nesneden veya bir durumdan kaçınmayı öğrenme klasik ya da operant olabilmektedir. Kaçınma şartlanmasının ortaya çıkması için önce korku ve kaçma şartlanmasının olması gerekmektedir. Bunlardan korku şartlanması klasi, kaçma ise operant şartlanmaya girmektedir. Hatırlanacağı gibi Albert'in beyaz tavşandan korkması ile ilgili deney korku şartlanması örnek olarak verilmişti. Kaçma ve kaçınma şartlanması için de aşağıda deney örnek verilebilir. Bir köpek tabana elektrik şoku vermeye elverişli bir kutuya konulur. Kutunun önünde bir bölme olup elektrik şoku verdiğinde köpek bu bölmeden atlayıp şoktan kurtulma imkanına sahiptir. Köpek ilk zamanlar şokun akabinde havlamak, zıplamak, dolaşmak gibi çeşitli hareketler yaparak şoktan kaçmaya çalışmıştı. Fakat kaçınamamıştı. Sonunda bölmeden atlamanın kendisini şoktan kurtardığını öğrenmiş ve şoktan kaçınmayı başarmıştı. Kaçınma şartlanması insanlarda da benzer şekilde oluşmaktadır. Küçük çocukların sobaya ilk kez dokunduklarında önce korkarak kaçma davranış göstermeleri ve bir iki tecrübeden sonra sobadan kaçmayı öğrenmeleri kaçınma şartlanmasının güzel bir örneğidir. Pekiştirme tarifeleri. Daha önce de belirtildiği gibi bir davranışın kuvvetlendirilmesi pekiştirme yoluyla olmaktadır. Ancak pekiştireçlerin ne zaman ve hangi sıklıkla verilmesi gerektiği ayrı bir problem olmaktadır. Yanlış zaman ve mekanda kullanıldığında pekiştirme istenilen sonuca ulaşma engelleyici bir işlem olabilmektedir. O halde hangi davranışa hangi sıklıkla ve ne şekilde pekiştirmelidir? İşte bu sorunun cevabı pekiştirme tarifleriyle ilgilidir. Genel olarak pekiştirme sürekli ve kesintili olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Yapılan her doğru davranışın pekiştirilmesinde sürekli pekiştirme denilmektedir. Pekiştirmenin periyodik olarak yapıldığı durumlarda ise kesintili pekiştirme söz konusudur. Sürekli pekiştirme, yeni davranışın öğrenilmesine etkili olarak kullanılabilmektedir. Örneğin, matematik dersinde eşitlikler konusunu yeni öğrenen bir öğrenci için sürekli pekiştirme uygun olacaktır. Ancak öğrenciler pekiştireç ortadan kalkar kalkmaz öğrendikleri yeni davranışları unutmak eğilimindedirler. Bundan dolayı davranışın kalıcı olması için kesintili pekiştirmelere ihtiyaç vardır. Yani davranış öğrendikten sonra kesintili pekiştirmeleri kullanmak daha yararlıdır. Kesintili pekiştirme kendi içinde aralıklı ve oranlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aralıklı tarifelerde pekiştirmeler arasında zaman, oranlı tarifelerde ise pekiştirmeler arasında tepki sayısı önemlidir. Aralıklı ve oranlı tarifeler kendi işlerinde sabit ve değişken olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. A. Sabit aralıklı pekiştirme. Bu tür pekiştirmede belirli bir zaman aralığından sonra örneğin her 3 dakikada bir verilen tepkiler pekiştirilmelidir. Memurların her ay başına maaş alması, sabit aralıklı pekiştirme örnek verilebilir. Öğrencilerin sınav gününe kadar çalışmayıp sınavdan önceki gün çalışmaya başlamaları ve bir sonraki sınava kadar çalışmayı bırakmaları da sabit aralıklı pekiştirmeye girmektedir. Ya da her hafta aynı gün ve saatte ara sınavı yapılmasında olduğu gibi. Burada pekiştirme davranışa bağımlı değildir. B. Değişken aralıklı pekiştirme. Burada pekiştirmeler arasında zaman değişkendir. Pekiştirme bir seferinde 5 dakikada yapılıyorsa bir diğerinde 10-15 dakikada vesaire olabilmektedir. Bir kişinin balık tutarken sürekli tetikte olması ya da bir işverenin yanında çalıştırdığı bir işe param oldukça ücretini öderim demesi değişken aralıklı pekiştirme kapsamına girmektedir. Bir öğretmen öğrencinin sürekli çalışmasını sağlayabilmek için dönem içinde 5 sınav yapacağını söyler. Ancak sınavları ne zaman yapacağını açıklamazsa öğrenciler sürekli olarak sınava hazır olmak zorunda kalacaklardı. Böylece bu öğrenciler için değişken aralıklı pekiştirme söz konusu olacaktı. Bir öğretmen öğrencine artı eksi vererek kime ne zaman soru soracağını belli olmadığı bir durumda değişken aralıklı pekiştirmeye girmektedir. Bu tür pekiştirme öğrencileri sürekli olarak hazırlıklı ve uyarılmış kıldığı için etkili olmaktadır. C. Sabit oranlı pekiştirme. Bu tür pekiştirmede belirli bir tepki sayısından sonra, örneğin her 5 tepkiden sonra pekiştirme yapılmaktadır. İşçilere parça başına iş yaptırmak oranlı tarifeye girmektedir. Buna göre bir işçiye her 10 sandalyeyi boyadıktan sonra belirli bir ücret vermek sabit oranlı pekiştirme olmaktadır. Sabit oranlı pekiştirmede birey belirli sayıda davranış gösterdiğinde pekiştirilmektedir. Bir öğretmen yeni öğrendiği konuda çok problem çözdürterek alıştırma yaptırmak istiyorsa bu tarife çok etkili çalışmaktır. Her 5 problemine 1 artı vermek, 50 probleme 10 notu vermek gibi. Sabit oranla pekiştirme için diğer bir örnekte şöyle söyleyebilirim. Bir öğretmen sınıfın girişinde sınıftaki öğrenci ismi bulunan bir pano asmaktadır. Bu panoya daha önceden belirlediği güzel yazı, derse hazırlıklı gelme gibi ödülleri hak eden öğrencilerin olumlu davranışını kaydetmektedir. Toplam olarak 10 olumlu davranış gösteren öğrenciye bir ödül vermektedir. D. Değişken oranlı pekiştirme. Burada pekiştirmeler arasında tepki sayısı her seferinde değişebilmektedir. Yukarıda örnekte söz edilen işçiye her 10 sandalyeyi boyadıktan sonra değil de değişen sayılarda sandalyeyi boyadıktan sonra ücret vermek değişken oranlı pekiştirme olmaktadır. Bir öğretmen öğrencilerine verdiği ödevi değişik sürelerde istiyor ve her süre sonunda ödevdeki gelişmeye ayrı ayrı puan veriyorsa bu durumda değişken oranlı tarife uygulamaktadır. Ya da öğretmen bir öğrenciye önce 5 problemi yaptığında 100 veriyor, daha sonra 10-15 problemi yaptıktan sonra 100 veriyorsa yine değişken oranlı pekiştirme söz konusu olmaktadır. Slavin değişken oranlı pekiştirme için şöyle bir örnek vermektedir. Bir ilköğretim öğretmeni içinde 20 ila 40 arasında değişen rakamlar olan sihirli bir şapkaya sahip olduğunu belirtmektedir. Bir hafta içerisinde öğrencilerin ders takipleri ve sessizlikle dikkate alınarak her gün için bir puan belirlenmektedir. Cuma günü hafta içinde elde edilen rakamlar toplanmakta ve eğer düşük puan çıkarsa öğretmen sınıfa toplu olarak fazladan bir ödül vermektedir. Gözleyerek öğrenme. Şu ana kadar ele alınan klasik ve operant şartlanma kuramları davranışın hangi uyarıcılarla arttırdığını ya da azaldığını ve bunun hangi süreçlerde gerçekleştiğini açıklamaktadır. Fakat birçok insan davranışı pekiştirilmeden bir kere de tüm özellikleriyle yapabilmektedir. Gözleme dayalı bu tür öğrenmeler gözleyerek öğrenme konusu kuramında ele alınmaktadır. Operant şartlanma kuramcılar pekiştirmeyi öğrenmenin direkt bir nedeni olarak görürler. Buna karşın gözleyerek öğrenme kuramcıları ise pekiştirmeyi güdülenme olarak düşünürler. Onlara göre öğrenme hafızadaki model davranışın temsili ve uygulanmasıyla oluşmaktadır. Bu açıdan gözleyerek öğrenme bilişsel bir kuram olarak değerlendirilebilir. Bandura tarafından geliştirilen gözleyerek öğrenme kuramı davranışı öğrenme kuramlarının birçok kavramını benimsemektedir. Ancak davranışların üzerinde durduğu gözlenebilen davranışın yanı sıra içsel, zihinsel süreçlere de önem vermektedir. Bandura, öğrenmede düşüncenin önemini vurgulamakta ve taklidin ve gözleyerek öğrenmenin çocukların öğrenmesinde yerine işaret etmektedir. Gözleyerek öğrenme, özellikle çocukların çevrelerindeki yetişkinlerin hareketlerine, etrafında olup biten olaylara bakarak yeni bilgiler öğrenmesidir. Bir öğrencinin öğretmenin nasıl yaptığına bakarak mikroskobu kullanmayı öğrenmesi gözlem yoluyla öğrenme örnek verilebilir. Dikkat! Gözleyerek öğrenmenin ilk evresi dikkattir. Dikkat etmeden bir modelden çok fazla şey öğrenmek mümkün değildir. Burada sözü edilen model, kişi, olay, görüntü, davranış vesaire olabilir. Dikkat evresi gözlenen modelin öğrenilecek olan konuyla ilgili ya da ilgisiz özellikleri seçmek için gereklidir. Seçici dikkat yoluyla birey gözlediği modele daha iyi yoğunlaşır. Aksi takdirde dikkati dağılacaktır. Gözlenen olay karmaşıksa dikkati toplamak iyice zorlaşacaktır. Genel olarak öğrenciler ilgi çekici, cazip ve popüler modellere daha fazla dikkat gösterirler. Öğrencilerin meşhur kişilerin giyim ve davranışlarını taklit etme özellikleri buradan kaynaklanır. Öğretmenlerin öğrencilere model olabilmek için öncelikle yeni, farklı sürpriz etkinliklerle ve konuşmalarla onların dikkatlerini toplaması gerekmektedir. Burası konunun ana fikrini oluşturmaktadır. Şimdi söyleyeceklerim daha sonraki konuları anlamak açısından çok önemli ve sınavda sorabilirim gibi. Hatırda tutma. Bu evrede gözlenen davranış ilgili semboller kodlanır ve bu kodlamalar bilişsel olarak örgütlenir. Bu esnada gözlenen davranış hafızaya transfer edilir. Daha sonra zihnindeki bu örgütlenmeler açık ya da örtülü bir şekilde tekrar edilir. Açık tekrar bir davranışın veya işlemin fiziksel olarak deneme mahiyetine kısmen uygulanmasıdır. Bu tam bir uygulama değildir. Örtülü tekrar ise davranışın zihinden hayal edilerek tekrar edilmesidir. Bir öğrencinin gözlerini kapatarak modeli nasıl uygulayacağını düşünmek örtülü tekrardır. Yeniden ortaya koyma. Bu evreye gelindiğinde öğrenme henüz tamamlanmamıştır. Bunun için öğrencilerin öğretmenin gösterdiği modeli ne derece yapabildiklerine bakılması gerekir. Öğretmen kontrollü bir şekilde öğrencinin gözlenen davranışı yapmalarını ister. Gerekirse ipuçları ve geri bildirim vererek öğrencinin öğrenmesi gereken davranışı en iyi şekilde ortaya koymasını sağlar. Daha sonra sorular sorarak ya da sınav yaparak davranışın ne derece öğrenildiği değerlendirilir. Güdülenme. Öğrenciler herhangi bir modeli taklit etme eğilimindedirler. Bu eğilim pekiştirildiğinde de davranışın öğrenilmesi kolaylaşmaktadır. Gözleyerek öğrenme sürecinde 3 türlü pekiştireç söz konusu olmaktadır. Doğrudan pekiştirme. İstenilen bir davranışın güçlendirilmesi için dış çevreden gelen sonuçların kullanılması, saçını farklı bir şekilde kestiren bir öğrencinin arkadaşlarınca pekiştirilmesi. Kendi kendine pekiştirme, istenilen davranışı güçlendirmek için kişinin kendi işinden gelen sonuçları kullanılması, bir öğrencinin akran grubuna ait duygusunu geliştirmek amacıyla saçını arkadaşları gibi kestirmesi, gözlenen pekiştirme, istenilen davranışı gösteren bir modeli gözlerken ortaya çıkan sonuçları kullanma, öğretmenin saçını farklı şekilde kestiren bir öğrenciyi sınıfta övmesi neticesinde bunu gören diğer öğrencilerin saçlarını aynı biçimde kestirmesi. Davranışçı yaklaşımının öğretim etkinliklerine uygulanması. Davranışçı ilkelerden hareketle bir takım öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim ve tam öğrenme bu yöntemler arasında sayılabilir. Programlı öğretim, gelişimde bireysel farklılıklar olması, öğrencilerin ders konusunda farklı biçimde ve zamanda öğrenmelerine yol açmaktadır. Diğer yandan grupla öğretim etkinliklerinin tüm öğrencilerin istenilen davranışa ulaşması ve pekiştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu iki sorun bireyselleştirilmiş öğretimin hedeflendiği programlı öğretim vasıtasıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Programlı öğretim öğrencilerin kendi hızlarına göre bireysel olarak öğretmenlerini öğrenmelerini sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır. Bu tür öğretimde programlı öğretim materyalleri kullanılır. Aşağıda programlı öğretimin dayandığı temel ilkelere dayalı olarak geliştirilmiş bir programlı öğretim materyali örneği verilmiştir. 1. Küçük adımlar ilkesi. Programlı öğretimde öğrenilecek bilgi her biri kolaylıkla kavranacak küçük birimlere bölünür. Bu bir birim nadiren bir cümleden biraz fazladır. Küçük bilgi birimleri basitten karmaşığa doğru ve ön şart ilişkilerine göre aşamalı olarak dizilir. 2. Etkin katılım ilkesi. Her bilgi birikiminden sonra öğrencinin kazandırılmak istenen davranışı göstermesi istenir. Öğrencinin davranışta bulunması bir alıştırma ya da soru ile sağlanır. Böylece öğrenci öğrenme işine etkin olarak katılır. 3. Öğrenmenin sağlanması için öğrencinin doğru davranışın pekiştirilmesi gerekir. Bunun için de öğrenci soruyu doğru cevaplandırmalıdır. Bu nedenle materyaldeki sorular öğrencinin cevap verebileceği güçlükte olmalı ve öğrenciye yeterince ipucu verilmelidir. 4. Anında düzeltme etkisi öğrenci yaptığı davranışın doğruluğu hakkında bilgi almalıdır. Öğrencinin cevabı doğruysa hem bir geri bildirimdir hem de pekiştireşi. 5. Bireysel hız ilkesi. En iyi öğrenme bireyin kendi hızıyla gerçekleştirdiği öğrenmedir. Bu nedenle öğrenciye kendi hızıyla öğrenme olanağı sağlanmalıdır. Programlı öğretimin öğrencilerin bireysel farklılıklarından doğan sorunları gidermesi, öğretmene boş zaman bırakması, anında geri bildirim sağlaması, ders dışında da öğretimin sürdürebilmesi için birçok olumlu yönleri vardır. Ancak bazı sınırlıkları da söz konusudur. Programlı öğretim materyali hazırlamanın güç olması, her davranışı bu yolla öğretilememesi, öğrencilerin sosyalleşmesini engelleyici etkiler taşıyabilmesi gibi etkenler sınırlıklar arasında sayılabilir. Diğer yandan bazı araştırmalarda anında geri bildirim almanın öğrencilerin sınavlarda düşük not almalarını yol açtığı belirtilmektedir. Ayrıca öğrencinin kaygı düzeyi, programı uzun ya da kısa oluşu gibi bazı değişkenlere bağlı olarak programlı öğretimin etkinlikleri farklılaşabilmektedir. Sonuç olarak programlı öğretim bazı durumlarda bazı öğrenciler için etkili olabilmektedir. Bilgisayar destekli öğretim. Temelde programlı öğretim yöntemine dayalı olan bilgisayar destekli öğretim de günümüzde oldukça yaygın kabul görmektedir. Temel donanım ve yazılım bilgisine sahip olan öğrenciler, belirli konularda hazırlanmış olan öğrenme konuları ile ilgili bilgisayar programlarını bireysel olarak kullanmaktadırlar. İlk aşamada öğrenci belirli tuşlara basarak çalışmak istediği konuyu ekrana getirmektedir ve bir sistem dahilinde konuyu çalışmaktadır. Her konunun sonunda yer alan soruları öğrenci tek tek cevaplandırmakta ve verdiği cevapları anında geri bildirim almaktadır. Çoktan seçmeli olarak hazırlanan soruları öğrencinin verdiği cevap yanlışsa bilgisayar öğrenciyi ikaz etmekte ve tekrar cevap vermesini istemektedir. Doğru cevap bulduğunda ise ekranda ödüllendirici ki bir kelime belirmekte ve bir sonraki soruya geçilmesi istenmektedir. Bilgisayar destekli öğretim çeşitli şekillerde olabilmektedir. Alıştırma ve uygulama programları, simülasyona dayalı programlar, bilgisayarın öğretmen rolünde olduğu programlar ve eğitimsel oyun programları bunlardan ilk üçüdür. Bilgisayar destekli öğretimin başarılı olabilmesi tamamıyla hazırlanan programın niteliğine bağlıdır. Öğrencinin düzeyini ve ihtiyacını gözetmeyen tümüyle yazıya dayalı programlar öğrenmeyi kolaylaştırmamakta, aksine zorlaştırmaktadır. Tam öğrenme. Bu kuramı geliştiren Bloom'a göre öğrenme sürecinin başından beri olumlu öğrenme şartları sağlanmış ise öğrencilerin %95'i okulların öğretme amacını güttüğü bütün yerleri davranışları öğrenebilir. Binlerce araştırmayla çeşitli açılardan ele alınan ve desteklenen tam öğrenme modeli öğretim sürecini ve öğrenmenin niteliğini denetleme açısından oldukça önemli bir kuramdır. Ülkemizde İlköğretim programlarının Bloom yaklaşımı dikkate alınarak hazırlandığı düşünülürse bu kuramın önemli bir kat daha artmaktadır. Yapılan bir araştırmada tam öğrenmeye dayalı bir öğretim modelinin geleneksel öğretim modelinden daha etkili olduğu bulgulanmıştır. Öğretmenlerimizin bu öğretim modelini uygulamaları başarıyı olumlu yönde etkileyecektir. Tam öğrenme ile ilgili temel kavramlar, bilişsel giriş davranışları. Mevcut öğrenme ünitelerinin öğrenebilmesi için gerekli olduğu kabul edilen ön öğrenmeler, örneğin bayağı kesri anlayabilmek için 4 işlemi bilmenin gerekmesi, öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin bilişsel özgeçmişini bilmesi ve öğretimine bu giriş davranışlarında eksiklikleri tamamlayarak girmesi gerekir. Yapılan araştırmalar, bilişsel giriş davranışlarının öğrenciler arasında değişkenlerin %50'sini açıkladığını göstermektedir. Duyusal giriş özellikleri. Belli bir öğrenme etkinliğine başlarken öğrencilerin öğrenme süreci içinde gösterecekleri çabanın kaynağını oluşturduğu düşünülen tutum, ilgi, istek ve başarma inancı ve benzer özelliklerin tümüne duyusal giriş özellikleri denir. Öğrencinin bir konuyu iyi öğrenebilmesi için o konuya istek ve ilgi duyması, öğrenirken karşılaşabileceği sorunları çözme gayreti hissetmesi gerekir. Yapılan araştırmalar sonucunda duyusal girişim özelliklerinin başarı dağılımı %25'in açıkladığı ortaya çıkmıştır. Bilişsel giriş davranışlarının ve duyusal giriş özelliklerinin birlikte başarı dağılımını açıklama oranı ise %65'tir. Bloom, öğrencilerin duysal özellikle bir öğrencinin okulu sevip sevmemesiyle ilgili olarak okula yönelik tutumlar, belirli bir derse hoşlanıp hoşlanmamayla ilgili olan derse yönelik tutumlar ve akademik ben kavramı olmak üzere 3 grupta ele almıştır. Ben kavramı konumuz açısından önemli bir kavram olduğundan burada kısaca açıklanacaktır. Bireylerin fiziksel, toplumsal ve akademik yeterlikleri hakkında algıların toplamı ben kavramı oluşturur. Buna genel ben kavramı denilebilir. Öğrencinin akademik yönü, ağır basan bir işte başarılı olacağına inanma ve güvenme derecesi olan akademik ben kavramı, genel ben kavramının çok önemli bir parçasıdır. Öğrenciler okul yaşantılarına dayalı olarak hangi dersleri yapıp hangilerini yapamayacaklarına dair bir fikir oluştururlar. Örneğin, ben matematiği oldum olası yapamam ama ya da resim yapma mümkün değildir gibi ifadeler öğrencinin bir dersle ilgili ben kavramını ortaya koymaktadır. Öğretimin niteliği. Öğretimden istenilen verimin elde edebilmesi için öğretim hizmetlerinin öğrencinin giriş davranışına uygun olması gerekir. Bunun için öğretim programlarının öğrencinin ön öğrenmeleri dikkate alınarak hazırlanması gerekir. Bir önceki üniteyle ilgili olarak öğrenme eksikliği varsa yeni sunulan konuların öğrenciler tarafından anlaşılması mümkün olmaz. Bilhassa matematik, Türkçe, dil bilgisi, yabancı dil gibi aşamalı öğrenmeye dayalı derslerde bu konu oldukça önemlidir. Bloom'a göre öğretim hizmetinin niteliğini etkilen 4 ana etken vardır. Bunlar öğrenciye sunulan ipuçları, öğrencinin öğrenme gücüne katılımı, öğrenciye sağlanan pekiştireçler ve geri bildirim düzeltmeleri. Bilişsel giriş davranışı, duysal giriş özellikleri ve öğretimin niteliği değişkenlerin üçü birlikte başarı dağılımını %90 açıklamaktadır. Öğrenme ürünü, öğrenme düzeyi ve çeşidi, öğrenme hızı ve duysal ürünler öğrenme ürününü oluşturmaktadır. Bloom'a göre okula yeni başlayan öğrencilerin bir öğrenme ünitesinin başında giriş davranışları normal dağılım gösterir. Matematik gibi aşamalı öğrenmeye dayalı dersler yıllar geçtikçe dağılımdaki bireysel farklar artar. Ön şart ilişkisi olmayan derslerde ise normal dağılım devam eder. Eğer öğretmen öğrencilerin giriş davranışlarını öğrenme işinin başına eşitler ve her öğrenme ünitesinden sonra eksikleri tamamlarsa bireysel farklar azalır. Davranışçı kuramların sınıf ortamında uygulanması. Öğretmen adayları genel olarak öğrenme kuramlarını kurumsal olarak öğrenmekte, ancak bu bilgilerin eğitimde nasıl uygulanacağı konusuna tereddütler taşımaktadır. Halbuki sınav kaygısı, okul korkusu, sınıf önünde konuşmaktan çekinme gibi birçok konu davranışçı kuramlarla rahatlıkla açıklanabilir. Aşağıda davranışçı kuramların sınıfta ne şekilde uygulanacağı dair bazı açıklamalar yer verilmiştir. Olumlu atmosfer sağlanması. Bazı çocuklar okula gidecekleri gün aniden hastalanırlar. Bu hastalıklar çoğunlukla gerçektir. Hiçbir çocuk doğuşta okul korkusu doğmayacağına göre başlangıçta nötr uyarıcı olan okul ortamı kaygı uyandırıcı koşullardan ötürü şartlı uyarıcı haline gelir. Bunun sonucunda şartlı tepki olarak hastalık ortaya çıkar. Öğretmenlerin okula yeni gelen öğrencilere olumlu bir atmosfer sağlaması ve okul ortamının olumlu duygularla eşleşmesini sağlaması gerekir. Bu amaçla öğretmenin sınıfa giren öğrencilere gülümsemesi, onlarla bazı özellikleri konusunda sohbet etmesi, başarılı olabilecekleri ortamlar hazırlaması, hata yaptığında alay etmemesi ve arkadaşının herhangi bir öğrenciyle dalga geçmelerine izin vermemesi gerekir. Öğretmenin sınıfa yeni gelen bir öğrencinin yanına gülümseyerek gitmesi, onu selamlaması, okulumuza hoş geldin demesi, başarılı olabileceği ve kendisini rahat hissedebileceği fırsatlar oluşturması klasik şartlanmanın sınıf içinde basit olarak uygulanması olacaktır. Soru sormada dikkat edilecek hususlar. Öğretmenlerin dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta öğrencilerin soru sorarken onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır. Birçok öğrenci öğretmenin kendisine soru soracağı endişesini taşımaktadır. Bu endişeyi ortadan kaldırmak için düşük başarılı öğrencilerin cesaretlendirilmesi, doğru cevap buluncaya kadar yönlendirilmesi ve soru sorma isteklendirilmesi gerekir. Yani soru sorma işlemiyle olumlu öğretmen davranışı arasında çağrışımlar oluşturulmalıdır. Sınıf önünde konuşma. Öğrencinin en kaygılandığı bir başka konu sınıf önünde konuşmaktır. Öğretmen bu türde öğrencilere derslerini önce özel olarak tekrar yaptırabilir. ve bu korkuya neden olan şartsız uyarıcılar üzerine durabilir. Alıştırma soruları sorarak sınıf önünde konuşma korkusu ve sınav kaygısı olan öğrencilere yardımcı olabilir. Davranış şartlanma ilişkisi. Öğretmenin davranışının belirli şartlanmaları sonucunda ortaya çıktığını unutmaması gerekir. Bundan dolayı öğrencilerin davranışı nereden kaynaklaşabileceğini düşünmelidirler. Örneğin bir öğretmenin öğrencilere bir ödev verdiğini ve bu ödevi bitirmek için 30 dakika süre tanıdığını düşünelim. Öğrencilere çok az bir kısmı ödevi verilen sürede bitirecektir. Bu arada öğretmen sık sık öğrencilere ödevlerini yapmaları, gürültü çıkarmamaları için uyarmak zorunda kalacaktır. Bir başka günü benzer bir ödevi vererek kimi önce yaparsa geri kalan zamanda ev ödevlerini yapabileceklerini ve kendisinin de yardımcı olabileceklerini belirtin. Böyle bir yaklaşım öğrencilerin daha farklı bir şartlanma içine girmelerine yol açacaktır. İpucu verme. İpucu istenilen davranışı ortaya çıkarmak amacıyla öğrenciyi teşvik edici ve ona bazı şeyleri hatırlatıcı ön uyarıcılar vermektedir. Öğretmen ipucu vererek öğrencinin özgüvenini artırabilir ve derse katılımlarını artırabilir. Sınıfa bir soru yöneltildiğinde özellikle motivasyonu ve başarısı düşük olan öğrenciler cevap vermek istemezler. Yanlış cevap verdiklerinde ise hem kendilerinin hem de diğer öğrencinin bir daha soru cevaplama konusunda arzuları azalır. Ama öğretmen ipucu vererek öğrencinin cevabı bulmasını sağladığında öğrencinin derse katılmakla ilgili içgüdüsü artacaktır. Geri bildirim. Öğretmenler öğrencilere davranışlarıyla ilgili geri bildirim vermelidir. Ancak geri bildirim verilirken uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bazı durumlarda anında geri bildirim etkili olurken diğer bazı durumlarda gecikmiş geri bildirim daha etkili olmaktadır. Örneğin bir sınavdan sonra geri bildirimin geciktirilmesi bir sonraki sınavda başarının yükselmesine yol açabilmektedir. Okumayı öğrenme, basit matematik problemleri çözme gibi somut olayların olduğu öğrenme durumlarında anında geri bildirim daha etkili olmaktadır. Buna karşılık karmaşık ve anlamlı materyallerin söz konusu olduğu durumlarda gecikmiş geri bildirim tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra geri bildirimi yaşça küçük öğrencilere anında, büyük öğrencilere ise gecikmiş olarak vermek daha etkilidir. Öğrencinin verdiği cevaba olan güveni düşükse geri bildirimin etkisi zayıf olmaktadır. Güven yüksek, cevap doğruysa geri bildirimi etkisi yine zayıf olmaktadır. Geri bildirim etkisi en yüksek olduğu durum ise güvenin yüksek, cevabın yanlış olduğu durumlardır. Sönme, unutmayı engellemek ve istenmeyen davranışın sıklığını azaltmak için sönme kavramına dikkat etmek gerekmektedir. Eğer sınıfta bir öğrenci istenmeyen bir davranış gösteriyorsa görmezlikten gelmek gerekir. Ancak bu tutum bazı hallerde öğretmenin bu davranışı hoş gördüğü şeklinde değerlendirilebilir. Öğretmen olumsuz davranışa tepki göstermezken bunu bilinçli olarak yaptığını hissettirmeli ve yorum yapmadan diğer öğrencilerle derse devam etmelidir. Sönmenin olması için olumsuz davranışı pekiştireç tüm öğelerin ortadan kaldırılması gerektiği unutulmamalıdır. Örnek, Metin ikinci sınıf öğrencisi ders esnasında arkadaşının hoşuna giden ama dersi aksatan bir davranışta bulunmaktadır. Sınıf öğretmeni Metin'i bu davranışı yapmaması için uyardığı halde o yapmaya devam etmektedir. Bu arada arkadaşların takdirini kazanma arzusu Metin'in öğretmenin ikazına uymamasına yol açmıştır. Öğretmenin istenmeyen davranışın sürmesini sağlayan arkadaşların takdirini kazanma güdüsünü dikkate alması gerekmektedir. Genelleme ve ayırt etme. Öğretmen öğrencilerin yaptıkları yanlış genellemelere dikkat etmeli ve gerekli ayırt etme öğrenmelerini gerçekleştirmelidir. Türkçe dersinde başka kelimelerle karıştırılan bir kelimenin diğerlerinden farkını açıklamak. Biyoloji dersinde hayvanların kalpleri arasında farklılıklar ayırt edilmesi, kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekillerin genellenmesi ve ayırt edilmesi buna örnek gösterilebilir. Genelleme ve ayırt etmenin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için öğretmenin öğrencilere kavramları, örnekleri, bilgileri karşılaştırma konusunda cesaretlendirmesi gerekir. Yani öğretmen mümkün olduğu kadar öğrencilere karşılaştırmalar yaptırmalıdır. İki ülkenin ağaç türlerinin cümle tiplerinin vesaire karşılaştırılması öğrencilerin konuları analitik bir şekilde ele almalarını sağlayacaktır. Farklı öğretim yöntemlerinden yararlanma. Öğretmen daha önceki kısımlarda değinilen programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim ve tam öğrenme gibi yöntemleri etkili bir biçimde kullanmalıdır. İstenmeyen davranışlara tepki. İlköğretim okullarında sınıf yönetimi açısından en fazla karşılaşılan iki problem şunlardır. 1. Öğrencinin izin almadan konuşması ve buna bağlı olarak gürültü çıkarması. 2. İzin almaksızın sıra aralarında dolaşmak. Bu iki sorun toplam istenmeyen davranışın %70'ini oluşturmaktadır. Daha çok duvar kenarında ve arkada oturan öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Bu davranışlar kimi öğretmenler tarafından derse katılım, kimileri tarafından da arzu edilmeyen öğrenci davranışı olarak da tanımlanmaktadır. Deneyimli öğretmenler karşılaştıkları disiplin sorunlarını daha çok sözel olmayan davranışlarla ve bireysel düzeyde çözmeye çalışmaktadırlar. Deneyimsiz öğretmenler ise tüm sınıfın duyacağı şekilde tepkiler vermektedir. Öğrenciler olumsuz davranışlarıyla ilgilenmeyerek o davranışın sönmesini beklemek her zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Olumsuz davranış gösteren öğrenci sınıfın düzenini bozabilir veya arkadaşını rahatsız edebilir. Görmezlikten gelindiği halde davranışını sürdürebilir. Bu gibi durumlarda görmezlikten gelme ile birlikte öğrencinin olumlu bir davranışını pekiştirmesi gerekir. Eğer öğrenci ya da öğrenci olumsuz davranışları yine devam ediyorlarsa yanlarına gidilir ve eğer ödevlerini şimdi yapmazlarsa daha sonra bunun için yine zaman ayırmak zorunda oldukları özel olarak belirtilir. Bir sonraki aşamada öğrencinin sınıfı terk etmesi ve okul yöneticisine giderek durumu anlatması istenir ve çalışma salonunda kendisine ders dışı görev verilir. Ayrıca ödevini tamamlaması gerektiği belirtilir. Pekiştirme ve cezanın kullanımı. Eğer sınıf ortamında davranışçı yaklaşım kullanılacaksa mümkün olduğu kadar ceza yerine pekiştirme kullanılmalıdır. Cezanın gerekli olduğu durumlarda ise ikinci tür ceza tercih edilmelidir. Örneğin sınıfa vaat edilen hoşa giden bir dersi yapma, boş zaman verme gibi ödüller iptal edilebilir. Diğer yandan pekiştireçlerin öğrenciler için uygun olup olmadığının yeterince yüksek güdülenme sağlayıp sağlayamayacağının iyi belirlenmesi gerekir. Ayrıca övgünün özellikle büyük çocuklar için çok sık kullanılmaması gerekir. Hele yersiz ve sürekli övgüler çocuklara daha anlamsız gelmektedir. Gözleyerek öğrenme. Öğretmen, gözleyerek öğrenmeye önem vermeli ve öğretim etkinliklerine gözlem ve taklitten etkili biçimde yararlanmalıdır. Örneğin, ortaokul öğrencilerine bir kimya deneyini öğretirken gözleyerek öğrenme evrelerine göre öncelikle öğrencilerin dikkatlerini toplamaya çalışmak gerekir. Daha sonra deneyin doğru bir şekilde nasıl yapıldığı gösterilir. Öğrenci öğretmenin davranışını adım adım gözlemelidir. Bu adımları öğrendikten sonra öğrencilerin deneyi kendilerine yapmaları sağlamalıdır. Son aşamada deneyi başarılı olarak tamamlayan öğrenciler pekiştirilmelidir. Öğretmen ben daima öğrencilerimde görmek istediğim gibi davranacağım şeklinde bir kural koyar ve uygularsa gözleyerek öğrenme için en büyük adım atılmış olacaktır. Öğretmen öğrencileri eleştirmekten ve onlarla alay etmekten kaçınmalıdır. Öğrencilere saygılı davranmalıdır. Öğrencilere bazı konu ve davranışı öğretirken sözel olarak ne yaptığınızı söyleyin. Bir ilk öğretim öğretmeni bir harfi öğretirken bakın şimdi tebeşirle düz bir çizgi çekiyorum. Sonra biçiminde açıklamalar yapmalıdır. Ya da bir hücrenin yapısını çizerken evet şimdi hücrenin içinde yer alan Golgi aygıtını çiziyorum diyerek hem çizmeli hem de ne yaptığını sözel olarak ifade etmelidir. Herhangi bir konuyu öğretirken yeniden ortaya koyma evresinde bireysel tecrübelere geçmeden önce grupla birlikte bazı denemeler yaptırılmalıdır. Örneğin öğretmen tahtaya bir soru yazar. 1/4 + 2/3 = soru işareti ve daha sonra şimdi ne yapmanız gerekiyor? Kim söyleyecek diyerek sınıfın katılımını sağlar. Diğer yandan öğretmen istenilen davranışı gösteren öğrencileri pekiştirerek diğer öğrencileri de istenilen biçimde davranmaya güdülemelidir. Bilişsel kognitif yaklaşımda öğrenme. Davranışçı yaklaşım uyaran tepkiyi pekiştirme, gözlenebilir davranış ve pekiştirme tarifesi gibi birçok kavram bir öğrenme psikolojisine kazanmıştır. Bu kavramlar davranışın tanımlanması ve anlaşılmasına çok yararlı olmuştur. Ancak özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren psikolojiden pratik sorunlara çözüm bulması beklenmiştir. Örneğin tecrübeli radar operatörleri niçin ekrandaki ışıkları gözden kaçırdıkları, kıdemli pilotların görünürde bir sebep olmadığı halde neden uçaklarını düşürdükleri türünden sorular yöneltildiğinde davranışçı yaklaşım bu sorunu çözmede çok fazla katkısı olamamıştır. Bunun yanı sıra psikoloji camiasına davranışçı ekole karşı çıkan çok sayıda bilim adamı davranışçılığın yetersizliği konusunda bir araştırma başlatmıştır. Bu araştırmalar yapılan araştırmalarla desteklenmiş ve davranışçılık yeniden ele alınmıştır. Yapılan bir araştırmada Araştırmacılar, öğrencilere ezberlemeleri için anlamsız kelime çifti listesi vermişlerdi. Bu kelime çiftlerinin önceki öğrenmelerle ilgisiz olmasına azami dikkat göstermişti. Yani gündelik dilde kullanılan kelimeleri çağrıştırmayacak şekilde saçma kelime çiftleri oluşturmuştu. Ancak anlamsız kelime çiftleri denekler tarafından anlamlandırılmaya çalışılmıştı. Örneğin, Cel Hek çifti, Celil ve Hektar şeklinde çağrışım kurularak anlamlı kelimeler haline getirilmiştir. Burada önemli olan deneklerin uyaranlar karşısında pasif bir şekilde kalmayıp uyaranı değiştirmeleri ve anlamlı hale getirmeleridir. Diğer yandan aynı uyarana maruz kaldıkları halde denekler farklı tepkiler gösterebilmektedir. Bunun bu sonuçlara dayanarak araştırmacılar hayvan davranışını açıklamada yeterli olabilecek basit uyaran tepki bağının insanlara tam anlamıyla genellemeyeceğini vurgulamışlardı. Neticede bir öğrenme problemiyle karşılaştıklarında insanlar ne düşünüyorlar ve ne yapıyorlar noktasına gelinmiştir. Böylece bilişsel yaklaşım doğmuştur. Oldukça kapsamlı bir kavram olan biliş, insan zihninin dünyaya ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlerin tümüdür. Öğrenen bireyin dikkat, imgelem, algı, hafıza ve içgörü gibi süreci kullanması bilişsel bir işlemdir. Öğrenmeyi sadece dış güç süreçler açısından inceleyen davranışçı yaklaşım, öğrenmeye kısmi bir açıklama getirmektedir. Çünkü birçok öğrenme olayını uyaran tepki bağlayıp açıklama mümkün değildir. Örneğin, televizyon seyretmek, kitap okumak, okulda bir problem çözmek veya bir metni ezberlemek gibi çeşitli faaliyetleri davranışçı yaklaşım içerisinde yeterince açıklamak güçtür. Bu güçlü dikkate alan bazı psikologlar öğrenmede zihninde oluşan iç süreçlerin rolünü değinmişlerdir ve bilişsel yaklaşımı geliştirmişlerdir. Öğrenmede bilişsel yaklaşımın temelini Gestalt psikolojisi oluşturmaktadır. Önceki konularda değinildiği gibi Gestalt psikolojisinin insanların algıları ve öğrenmeleriyle ilgili bazı temel ilkeleri vardır. Bu ilkelerden başlıca şu şekilde özetlemek mümkündür. 1. İnsanlar gördüklerini bir bütün olarak algılar ve sözü edilen bütün kelimesini oluşturan parçalardan farklıdır. Bundan dolayı bütünü parçalarına bölmek ve onları ayrı ayrı incelemek bütün hakkında yeterli bir fikir vermez. 2. İnsanlar nesneleri bazı örgütleyici eğilimlere göre algılarlar. 3. Öğrenme, bireyin karşılaştığı bir durumu algılaması ve yorumlamasını değişmelidir. Gestalt, psikologların ortaya koyduğu çok sayıda ilke ve zamanla eğitim ilkelerine de yansımıştır. Gestalt, öğrenme yaklaşımı içerisinde öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken noktaları birkaç maddede özetlemektedir. 1. Öğrenecek konunun ana hatları belirtilerek öğrencinin dikkati çekilmelidir. Öğrencinin önceki yaşantılarıyla mevcut durum arasındaki bağlantılar kurulmalıdır. 2. İnsanların seçerek ve ihtiyaçlarını yönlendirdiği şekilde algılar unutulmamalıdır. Öğrenme etkinliklerinde olduğunca çok sayıda duyu organına hitap etmelidir. 3. Öğrenci ön yargılarında arındırılmalı, faaliyetlere etkin bir şekilde katılmalıdır. 4. Olumlu transfer sağlayabilmek için bol örnek verilmeli, öğrenciler örnekler üzerinde açıklama yapmaya teşvik edilmeli. 5. Öğrencilere olaylara farklı yaklaşma fırsatları yaratılmalıdır. Bu tür çalışmalar öğrencilere ne düşünmeleri gerektiğinden çok nasıl düşünmeleri gerektiğini alıştıracaktır. Gestalt psikolojisinin temelini oluşturduğu bilişsel yaklaşım, insan uyarıcıları işleyebilme ve anlamlandırabilme yeteneği üzerinde önemli durmaktadır. Bundan dolayı organizmaya dış uyarıcıların edilgin bir alıcısı değil, davranışın etkin belirleyicisi olarak görmektedir. Davranışlara zıt olarak öğrenmeyi algılama, hatırlama, düşünme gibi bilişsel süreçlerle ilişkilendirmektedir. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da öğrenmenin bilişsel süreçler dahilinde gerçekleştiğini belirtmektedir. Bundan sonraki kısımlarda önce bilişsel yaklaşım çerçevesinde yapılmış olan bazı hayvan deneyleri açıklanacak ve bilişsel yaklaşımla ilgili ayrıntılara geçilecektir. Gizli öğrenme. İnsanlar algıdaki seçicilik, dikkatin dağılması ve motivasyon eksikliği gibi nedenlerden dolayı birçok bilgiyi farkında olmadan öğrenmektedir. Belirli bir konuda öğrenme gerçekleştirilirken o konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili başka konularda öğrenebilmektedir. Bir kitapta herhangi bir konuyu araştırırken başka konuların da öğrenilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda deneyin gerçekten neleri öğrendiği tam bir açıklık kazanmamaktadır. Çünkü birey o anda öğrenmediğini zannettiği bir konuyu aslında öğrenmiş olabilir. Nereden hatırlandığı belli olmayan bilgiler genellikle bu tür öğrenme içinde gerçekleşmektedir. Gizli öğrenme ile ilgili olarak yapılan bir deneyin başlangıcında 3 grup fare ele alınmıştı. Bunlardan birinci gruptaki farelere bir labirentin çıkışını bulduklarında yiyecek verilmişti. Diğer iki gruptaki farelere ise çıkış kapısını buldukları halde ilk 10 gün hiçbir yiyecek verilmemiştir. 11. günden itibaren ikinci gruptaki fareye ilk gruptakilere olduğu gibi pekiştireç verilmeye başlanmış. 3. grup fareye hiçbir şey verilmemiştir. Bir hafta sonra araştırmaya son verilmiş ve farelerin öğrenme düzeyleri ölçülmüştü. 1. grup labirentten çıkmayı diğer gruplardan daha süratli öğrenmişti. İkinci grup 11. günde pekiştirme başladıktan sonra ilk gruptaki fareler kadar başarı göstermişti. Çünkü ilk 10 gün labirentin bilişsel şemasını öğrenmişlerdi. Fakat pekiştireç olmadığı için öğrenme gizli olarak gerçekleşmiştir. Anne kavrayış yoluyla öğrenme. Kavrama yoluyla öğrenme, Gestalt psikolojisinin etkisi altında gelişmiş olup çocuk ve yetişkinlerde görüldüğü gibi insana yakın hayvanlarda da görülebilmektedir. Bu öğrenme türünü anlatabilmek için V. Köhler adlı bir araştırmacının yapmış olduğu deneyden söz etmek gerekir. Bu deneyde bir şempanze birbirine geçebilecek iki bambu kamışın bulunduğu bir kafese kapatılır. Daha sonra kafesin dışına şempanzenin kollarına erişemeyeceği kadar bir uzaklığa muz konulur. Şempanze kollarıyla ve kamışın her biriyle muzu almak için uğraşır ve fakat alamaz. Muzu almak için çaba göstermeyi bırakır ve bir köşede kamışlarla oynamaya başlar. Oyun esnasında kamışları birbirine geçirip daha uzun bir kamış elde eder. Bunu görünce hemen oyunu bırakır ve gidip muzu alır. Bir problem çözülürken yapılan iş bilinenlerle hareketle bilinmeyenleri bulmaktadır. Bilinen yollar problemi çözmeye yetmezse çözüm birdenbire zihinde belirebilir. Kavrama yoluyla öğrenmede de bir problem vardır ve denek ilk başlarda problemin çözümünde hiçbir gelişme sağlayamaz. Fakat daha sonra çözüm birdenbire aklına geliverir. İnsanların bir problemin çözümünü düşünürken aha diye bağırması ya da Arşimed'in hamamda buldum diye feryat etmesi kavrama yoluyla öğrenmenin birer örneğidir. Bu tür öğrenme birdenbire olmakla bu sırada yoğun bir heyecan hali gözlenmekte ve sonuçta tam bir çözüm elde edebilmektedir. Fakat bu durum her zaman gerçekleşmeyebilir. Başlangıçta bir problemi çözemediğini gören öğrenciler hemen umutsuzluğa kapılmakta ve derslerden soğumaktadırlar. Böyle bir durumda öğretmenin öğrenciye yardımcı olması ve sabırlı olduğunu başarabileceğini söyleyerek onu güdülemesi gerekir. Bilgi işlem yaklaşımına göre öğrenme. Bilgi işlem kuramı bilgisayarın işleyişine benzetilmektedir. Aslında insan beyninin işleyişine benzetilerek icat edilen bilgisayara insan beynini benzetmek biraz ters olmaktadır. Ama kavramlaştırma kolaylığı açısından bilgi işlem yaklaşımı ile bilgisayarın işleyişini karşılaştırmak mümkündür. Bilgi işlem yaklaşımını öğrenmeyi bilgi işlemi fonksiyonunu sağlayan bir süreçler bütün olarak görmektedir ve temelde şu sorulara cevap aramaktadır. İnsan zihni bilgiyi nasıl kazanır? Ne kadar bilginin öğrenildiğini ne belirler? Niçin bir kısım bilgiler uzun süre hatırlanır, diğerleri unutulur? Bilgi işlem yaklaşımını bu sorulara cevap verebilmek için öğrenmenin insan zihninde nasıl meydana geldiğini gösteren bir model önermektedir. Bu model temelde 3 öğeden meydana gelmektedir. 1. Bilgi depoları. Bilgisayardaki merkezi işlem birimi ve hard diskin karşılığı olarak duysal kayıt, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza söze edilen bilgi depolarıdır. Tıpkı bir adres defteri gibi bilgiyi tutarlar. 2. Bilişsel süreçler. Bilgiyi bir bilgi deposundan diğerine aktaran içsel zihinsel eylemlerdir. Dikkat, algı, tekrar, kodlama, geri getirme süreçleri vardır. 3. Biliş bilgisi. Bireyin bilişsel süreç ve ürünleriyle ilgili bilgisi ve bu konuda farkındalığına biliş bilgisi denilmektedir. Örneğin, bir öğrencinin dikkatini yoğunlaştırmak amacıyla not tutmaya başlaması, dikkatini kontrol ettiği ve yoğunlaştırmak için not tutması gerektiğini bilmesi. Şimdi de bilgi işlem modelinin öğelerini sırasıyla görelim. İnsanlar gündelik hayatlarında çevreden gelen uyarıcıların bombardımanı uğrarlar. Örneğin yolda yürürken karşılaşan arabaların gürültüsü, mağazaların tabelaları, güneş ışığı, trafik polisinin düdüğü vesaire hep uyarıcıdır. Sınıf ortamında da çok sayıda uyaran bulunmaktadır. Kitaplar, koridordan gelen gürültüler, öğretmen sesi, gizli sık karşılaşılan uyarıcılardır. Duyusal kayıt, çok kısa bir süre için uyaranların tam bir kopyasını tutan bilgi deposuna duyusal kayıt denir. Duyu organları vasıtasıyla çevresel uyarıları alır ve kapasitesi sonsuzdur. Bu girdilerin nörolojik işleyişi çok kısa sürmektedir. Bu süre görsel duyumlarda 1 saniyeden daha az ve işitsel duyumlarda yaklaşık 4 saniyedir. Duyusal kayıttaki bilgi dış çevrenin ilk izidir ve dış uyarıcılarının tam bir kopyasıdır. Daha uzun bir sürede depolanması istenen bilgiler kısa süreli hafızaya alınır. Duyusal kayda yüzlerce uyaran gelir. Bu uyaranlar ya unutulacaktır ya tekrar yapılarak kısa sürede hafıza tutulmaya çalışacaktır. Ya da uzun süreli hafızaya almak için gerekli işlemler yapılacaktır. Eğer dikkat ve ileri düzeyde işleme sağlanmazsa duyusal kayda giren bilgi azalarak kaybolur. Örneğin öğretmen tahtaya birkaç tane matematiksel formül yazsa ve çocuklardan bu formülleri defterlerine geçirmelerini istese çocuklar bu talimata uyacaklardır. Ancak çocuklar henüz formülleri yazmaya başlamışken öğretmen bu formüllerle ilgili başka talimatlar verirse öğrenciler bu talimatları duymayacaklardır. Çünkü formülleri yazmaya yoğunlaşmışlardır. O anda çocukların duyusal kaydı tahtadaki yazıları deftere geçirmekle meşguldür ve o esnada verilen talimatları algılamaz. Öğretmenin biraz beklemesi ve çocuklar yazma işlemini bitirdikten sonra çözüme ilişkin bilgiler vermesi gerekir. Aynı anda birden fazla soru sormamak, talimatları birer birer vermek ve öğrencilere bu talimatları tekrar ettirmek öğretmenin dikkat etmesi gereken diğer husustur. Dikkat! Bilgi işlem modelinde bilişsel süreçte uyusal kayıtla başlamakta ve dikkatle devam etmektedir. Dikkat öğrenme için gerekli ama yeterli değildir. Çünkü öğrenci derse katılmıyorsa bilginin duyusal kayıttan kısa süreli hafıza nakli söz konusu olmayacaktır. Fakat öğrenci bilgiyi yanlış algılamışsa veya bilgi uzun süreli hafızaya yanlış kodlanmışsa öğrenme yine gerçekleşmeyecektir. Öğrencinin dikkat süresi konsantrasyon düzeyi başarıyı etkileyen önemli bir öğedir. Dikkatini yoğunlaştırmakta güçlük çeken bir öğrenci bir problemi okurken güçlük çekecek ve tekrar tekrar okumak zorunda kalacaktır. Bu durum özellikle sınavlarda öğrencinin başarısız olmasına yol açmaktadır. Çocuklar daha anne sınıfındaki dikkat süreleriyle ilgili bazı gözlem ve uygulamalar yapılabilir. Bu suretle dikkat süresi kısa olan çocuklarla dikkat araştırmaları verilebilir. Aksi halde sınıf düzeyi yükseldikçe dikkat süresi düşük olan çocuklarla diğer öğrenciler arasında fark giderek açılacaktır. Ayrım sonu, sayfa 186.